Babalar ve Oğullar, Turgenev.
Ayrım 17.
Yarım saat sonra bir hizmetçi Anna Sergeyevna'ya Bazarov'dan bir kağıt getirdi. Kağıtta bir satırlık bir yazı vardı. Bugün mü gideyim yoksa yarına kadar kalabilir miyim? Neden gidecekmişsiniz? Sizi anlamamışım. Siz de beni anlamadınız diye yazdı karşılığında Anna Sergeyevna. Bir yandan da ben kendimi de anlamadım diye düşünüyordu. Kadın ta yemek zamanına değin ortada görünmedi. Saatlerce dolaştı durdu odasında aşağı yukarı. Ellerini arkasına kavuşturmuş, ara sıra pencerenin önünde duruyor ya da aynaya bakıyordu. Mendiliyle boynunu ovuşturuyordu yavaşça. Sanki boynunda hala yanan bir yer varmış gibi geliyordu ona. Beni ne itti ona? Bazarov'un dediği gibi benimle açık konuşmaya diye sorup duruyordu kendi kendine. Hiçbir şeyden kuşkulanmamış mıydı gerçekten? Ben suçluyum dedi yüksek sesle ama kestiremezdim böyle olacağını. Olanı biteni gözden geçiriyor ve Bazarov'un ona doğru atıldığında yüzünde belirmiş olan neredeyse hayvansal görünümü düşünüp kızarıyordu. Birden yoksa şey diye söylenerek durakladı. Kalküllerini arkaya attı. Kendini aynada görmüştü. Arkaya eğik başının, yarı kapalı gözlerindeki gizemli gülümsemenin, aralanmış dudaklarının görüntüsü, utanç duyduğu bir şeyi anlatıverdi sanki bir anda ona. Olamaz diye karar verdi sonunda. Tanrı bilir, bu bizi nereye sürükler? Şakaya gelir yanı yok bunun. Dünyada en iyisi sessizce yaşamaktır. Başı öyle derde girmemişti tümden. Ama üzüntü duydu ve bir ara nedenini aramadan ağladı da. Hele saldırıya uğradığından hiç değildi bu. Kendisini hakarete uğramış bulmuyordu. Tersine bir suçluluk duygusu vardı içinde. Çeşitli belirsiz heyecanların, günlerin geçip gittiği duygusu ve bir yenilik özlemi gibi, baskısı altında belli bir sınıra sürüklenmiş, onun ardından da ne olduğunu görmeye zorlamıştı kendini. Ve orada bir uçurum bile değil de sadece bir boşluk görmüştü. Biçimlenmemiş bir kaos. Bütün öz buyruğuna ve geleneklerden özgür olmasına karşın Bayan Odintsov yemek odasına girdiğinde açıkça huzursuzluk içindeydi. Ama sofra iyi geçti. Porfiri Platonyich geldi ve çeşitli fıkralar anlattı. Kasabadan yeni dönmüştü daha. Başka haberler arasında Vali Burdalo'nun özel işlerde çalıştırdığı sekreterlerine acele olarak atla bir yere gönderdiği zaman mahmuz takmalarını buyurduğunu da anlattı. Arkadi alçak sesle Katya ile konuşuyor ve prensesi nezaketle idare ediyordu. Bazarov somurtkan ve inatçı bir suskunluk tutturmuştu. Bayan Odintsov onun sert ve asık yüzüne kaçamak değil dosdoğru baktı birkaç kez. Delikanlı önüne bakıyordu. Yüzünün bütün çizgilerinde kibirli bir kararlılık okunuyordu. Kadın hayır, hayır, hayır diye düşündü. Yemekten sonra Bayan Odintsov dostlarıyla bahçeye çıktı ve Bazarov'un kendisiyle konuşmak istediğini görerek bir yana doğru 3-5 adım yürüdü ve durdu. Bazarov yanına geldi ama gene de gözlerini kaldırmadan kuru bir sesle dedi ki ''Sizden özür dilemeliyim Anna Sergeyevna, bana çok kızmış olacaksınız.'' ''Hayır, size kızgın değilim Yevgeni Vasilyiç ama üzgünüm.'' ''İşte bu daha kötü, ne olursa olsun yeterince cezalandırıldım ben. Ne budalaca bir durumda olduğumu yansıtmayacağınıza inanıyorum. Bana niçin gidecekmişsiniz diye yazdınız. Ama kalamam, kalmak da istemem. Yarın gitmiş olacağım. Yevgeni Vasilyiç, neden? Neden mi gidiyorum? Hayır, onu demek istemedim. Akacak kan damarda durmaz Anna Sergeyevna. Er geç olacaktı bu. Bu yüzden de gitmem gerekiyor. Ben ancak bir tek koşulla kalabilirim burada. Ama o da olmaz. Çünkü beni sevmiyorsunuz. Küstahlığımı bağışlayın. Sevmeyeceksiniz de değil mi? Bazarov'un gözleri kara kaşlarının altında parladı bir an. Anna Sergeyevna karşılık vermedi ona. Bu adamdan korkuyorum diye geçirdi içinden. Sanki onun ne düşündüğünü sezmiş gibi Allah'ı ısmarladık diye mırıldandı Bazarov. Anna Sergeyevna ağır ağır yürüdü onun arkasından ve Katya'yı çağırıp koluna girdi. O gün bütün gün öğleden sonra da Katya'yı ayırmadı yanından. Kağıt oyununa katılmadı. Arada sırada güldü kendi kendine. Sıkkın ve soluk yüzü ile bu gülüş çok garip kaçıyordu. Arkadi işin içinden çıkamıyordu. Gençlerin yaptığı gibi gözlüyordu onu. Ne oluyor diye şaşırıyordu. Bazen odasına kapanmıştı ama çay için çıkıp geldi. Anna Sergeyevna ona tatlı birkaç söz söylemek istiyordu ama yanına yaklaşmak için ne yapmak gerektiğini bulamıyordu. Beklenmedik bir olay kurtardı bu durumu. Kilerci başı Sitnikov'un geldiğini haber verdi. İlerici genç çömezin olaya uçar gibi dalışını betimlemede sözcükler başarısız kalır. Şöyle böyle tanıdığı ve onu hiç çağırmamış olan bir hanımın köydeki evini, onu da öylesine akıllı ve yakın iki dostunun bulunduğunu öğrenir öğrenmez kendisine öz saygısızlıkla ziyarete karar verdikten sonra yine de korkudan ne yapacağını bilemedi ve özür dilemek, övgüler sıralamak üzere önceden hazırlamış olduğu sözleri söyleyecek yerde kendisinin Evdoksiya Kukşina tarafından Anna Sergeyevna'nın halini hatırını sormak için gönderildiği, Arkadi Nikolayevich'in de her zaman ona çok yüksek övgülerle söz ettiği yolunda saçma sapan bir şeyler mırıldandı. Sözlerinin burasında kekeledi ve öylesine şaşırdı ki şapkasının üstüne oturdu. Ama öyleyken kimse kendisini kapı dışarı etmediği, hatta Anna Sergeyevna onu teyzesine ve kız kardeşine tanıttığı için çok geçmeden toparlandı ve durmamacasına konuşmaya başladı. Basma kalıp laflar çoğu yararlı bir sonuç doğurur. Gerginliği azaltır ve aşırı güvenden ya da aşırı özgeçiden doğma heyecanları bayılığa neden yakın olduklarını insana göstererek yumuşatır. Sitnikov'un gelmesiyle her şey biraz anlamsızlaştı. Daha boş, daha basit oldu. Hatta herkes akşam yemeğini daha iştahla yemekten hoşlandı ve odalarına her zamankinden yarım saat daha erken çekildi. Arkadi yatağına uzanmıştı. Yatmak üzere soyunmuş olan Bazarov'a, "Hani bana demiştin ki, neden öyle üzüntülüsün? Duasını yeni bitirmiş bir dindar gibisin. Şimdi ben sana söyleyebilirim o sözü." İki genç arasında bir süreden beri yapmacık bir ilgisizlikle karışık bir şakalaşma alışkanlık olmuştu. Bu ise gizli bir hoşnutsuzluğun ve açığa vurulmayan kuşkuların şaşmaz belirtisidir her zaman. "Yarın babama gidiyorum," dedi Bazarov. Arkadi doğruldu ve dirseklerini yatağa dayadı. Buna şaşmış, nedense sevinmişti de. "Ya," dedi, "o yüzden mi üzgünsün?" Bazarov esnedi. "Çok bilen çabuk yanılır." "Ya Anna Sergeyevna?" diye direndi Arkadi. "Ne olmuş Anna Sergeyevna'ya? Razı olacak mı demek istiyorum?" "Ben onun uşağı değilim." Arkadi düşüncelere daldı, Bazarov ise yatıp yüzünü duvara çevirdi. Birkaç dakika süren bir sessizlik oldu. Arkadi birden "Yevgeni," diye seslendi. "Ne var?" "Yarın ben de gidiyorum." Bazarov karşılık vermedi. "Ama bizim eve gideceğim ben," diye ekledi Arkadi. "Yeni Hehlovski bucağına kadar birlikte oluruz. Oraya varınca sen Fyodor'dan at kiralarsın. Seninkilerle tanışmaktan çok sevinç duyardım ama onları da seni de rahatsız etmekten korkarım. Sonra bize gene geleceksin değil mi?" "Eşyamı sizde bıraktım," dedi Bazarov yüzünü döndürmeden. Arkadi, "Niçin sormuyor benim neden gitmek istediğimi, kendisi gibi böyle birdenbire," diye düşündü. "Sahi, niçin gidiyoruz ikimiz de?" Bu soruya doyurucu bir karşılık bulamadı ve yüreğinin sızladığını anladı. Bunca alıştığı bir yaşamı bırakmanın çok güç olacağını düşünüyordu. Fakat Bazarov ayrıldıktan sonra onun kalması tuhaf olurdu. "Aralarında bir şey var bunların," diye düşünüyordu. "O gittikten sonra ben ne bahane bulabilirim kadının yanında boşu boşuna kalmak için? Benden soğur, son şansımı da yitiririm." Anna Sergeyevna'yı gözlerinin önüne getirdi. Sonra genç dolun güzel görüntüsü ardında başka çizgiler belirmeye başladı. "Katya'yı da arayacağım," diye fısıldadı, başını yastığa gömerek ve gözyaşlarını tutamadı. Birden saçlarını geriye atarak yüksek sesle, "Şu budala Sitnikov da nereden bela oldu başımıza," dedi. Bazarov önce kıvıldadı yatağında, sonra şunları söyledi. "Bakıyorum sen daha çok toysun oğlum. Bu dünyada Sitnikovlar vazgeçilmez kişilerdir bizim için. Şunu bil ki böyle budalalar gerekli bana. Ham ervahı pişirmek tarlalara düşmez." Arkadi "oh" diye düşündü ve Bazarov'daki kendini beğenmişliğin dipsiz derinliği birden gözlerinin önünde parlayıverdi. "Demek seninle ben tanrıyız öyle mi? Daha doğrusu sen tanrısın, ben de budalanın biri demek." "Evet," diye tekrarladı Bazarov sıkkın. "Sen budalasın daha." Arkadi ertesi gün Bazarov'la birlikte kendisinin de gideceğini Bayan Odinsov'a söyleyince kadın buna şaşmadı. Dalgın ve yorgun görünüyordu. Katya Arkadi'ye baktı, sessiz ve ağırbaşlı. Prenses ise şalının altından haç çıkardı. Bu da gözünden kaçmadı Arkady'in. Sitnikov'a gelince şaşırıp kaldı o. Kahvaltıya yeni inmişti daha. Sırtında bu kez yerli kılık olmayan yeni bir giysi vardı. Akşam buyruğuna verilen uşağı yanında getirdiği çamaşırların çokluğu ile şaşırtmıştı. Şimdi arkadaşları birdenbire onu bırakıp gidiyorlardı. Kısa adımlarla bir iki gitti geldi, kurunun ucunda yakalanmış bir tavşan gibi ve birdenbire neredeyse korku içinde, neredeyse ağlar gibi kendisinin de gitmek niyetinde olduğunu söyledi. Bayan Odinsov tutmaya kalkmadı onu. ''Çok rahat bir arabam var.'' dedi talihsiz çocuk Arkady'ye dönerek. ''Ben size arabamı alabilirim. Yevgeni Vasily işte sizin faytona biner. Böyle daha iyi olur.'' Ama sizin yolunuz başka, bizim köye uzak düşer. Zarar yok, bir şey çıkmaz. Vaktim bol benim. Sonra da o tarafta bir işim var. Alışveriş mi? Diye sordu Arkady aşağılarca. Ama Sitnikov öylesine yıkılmış bir durumdaydı ki her zaman yaptığı gibi gülemedi. İnanın arabam çok rahattır diye mırıldandı. Herkese yer var. Üzmeyin baş Sitnikov reddederek dedi Anna Sergeyevna. Arkady genç kadına baktı ve başını önüne eğdi anlamlı anlamlı. Konuklar kahvaltıdan sonra gittiler. Bazanova güle güle derken Bayan Odinsov elini uzattı ve ''Gene görüşeceğiz değil mi?'' diye sordu. ''Siz isterseniz'' diye karşılık verdi Bazarov. ''Demek görüşeceğiz.'' Önden Arkady indi ve Sitnikov'un arabasına yerleşti. Kilerci başı saygıyla yardım etti ona. Herifi dövse ya da ağlasa çok rahat edecekti. Bazarov faytona bindi. Hohlovski'ye gelince Arkady postanını işleten Fyodor'un arabaya başka atlar koşmasını bekledi. Sonra faytona doğru giderek eskisi gibi güler yüzle. ''Beni de al Yevgeni, size gelmek istiyorum ben de.'' dedi Bazarov'a. ''Atla!'' diye humurdandı Bazarov dişlerinin arasından. Arabasının çevresinde neşeli neşeli ıslık çalarak üç aşağı beş yukarı dolaşan Sitnikov bu sözleri duyup Arkady'nin sakin sakin eşyalarını alarak Bazarov'un yanına oturduğunu ve eski yol arkadaşına eğilerek selam verdiğini, arabacıya çek diye bağırdığını görünce ağzı bir karış açık şaşakaldı. Fayton yola koyuldu ve çarçabuk gözden gitti. Büsbütün şaşırmış olan Sitnikov arabacısına baktı fakat bir iki kırbacı ile dıştaki atın kuyruğuna hafif hafif vurarak oynuyordu. Sonra Sitnikov da atladı arabasına. Oradan geçen iki köylüye ''Şapkalarınızı giyin aptallar!'' diye bağırarak kente doğru yola koyuldu. Kente geç vardı ve ertesi gün Bayan Kukşin'e gitti. İki terbiyesiz, kibirli bilgisiz adama attı tuttu. Faytona Bazarov'un yanına oturunca Arkady, arkadaşının elini dostça sıktı ve uzun bir süre konuşmadı. Bazarov hem o el sıkışı hem bu susuşu anlamış ve değerlendirmiş gibiydi. Gece hiç uyumamıştı, cigara içmemişti. Birkaç günden beri neredeyse bir şey yememişti. Gözlerine değin indirdiği şapkasının altında sert ve kızgındı yüzü. ''Ey kardeşim'' dedi sonunda, ''bir cigara ver. Ha baksana dilim paslı mı?'' ''Evet paslı'' dedi Arkady. ''Anlamıştım. Cigara acı geldi. Bozuk çalıyoruz.'' ''Sen gerçekten son günlerde çok değiştin'' dedi Arkady. ''Aldırma. Düzeliriz. Canımı sıkan bir şey var. Annem meraklanır. Göbek yapmamışsan, günde bir düzine yemek yememişsen kendini üzer bitirir.'' ''Babamsa öyle değildir. Dünyanın kaç bucak olduğunu anlamış, görmüş geçirmiş bir adamdır.'' ''Yo, içmiyorum bunu.'' diye ekledi ve elindeki cigarayı tozlu yola fırlattı attı. ''Senin eve 16 mil bir şey olmalı değil mi?'' diye sordu Arkady. ''Evet, ama bir de şu bilgiye sor.'' Arabacının yanında oturan köylüye Fyodor'un adamını gösterdi. ''Ama köylü, kim bilir, bu yanların mili ölçülmedi daha.'' diye karşılık verdi sadece ve ortadaki atı alçak sesle söverek ''Vurup durur kafasını.'' dedi. Hayvanın başını yana doğru çektiğini anlatmak istiyordu bununla. ''Evet öyle.'' diye başladı Bazarov. ''Bu sana ders olsun arkadaşım. İşte öğretici bir örnek var önünde. Tanrı bilir bu dünyanın cilvelerini. Herkes pamuk ipliğine bağlı. Her an ayaklarımızın altında bir uçurum açılabilir. Ama gene de allak bullak eden belaları başımıza açmak için yolumuzdan bir an bile dönmeyiz.'' ''Sözü nereye getirmek istiyorsun?'' diye sordu Arkady. ''Bir yere getirmek istediğim yok. Açıkça söylüyorum. İkimiz de çok budalaca davrandık. Artık konuşmak neye yarar? Ama hastanede çalışırken bakmıştım da hastalığına kızan hasta %100 iyileşir. Peki anlamadım dedi Arkadi. Bana öyle geliyor ki yakınacak bir durumun yok senin. Beni iyi anlamıyorsun. Şunu dinle. Bir kadına serçe parmağının ucunu kaptıracağına yollarda taş kırsan daha iyi edersin bence. Bütün bunlar... Bazarov sözünün burasında az kalsın sevdiği sözü kaçıracaktı ağzından. Romantiklik diyecekti. Fakat tuttu kendini ve saçma dedi. Şimdi bana inanmayacaksın ama söyleyeyim sana. Sen de ben de bir kadın topluluğuna düştük. Hoşlandık bundan ama bu topluluğu silkip atmak sıcak bir günde soğuk su dökünmeye benzer. Erkeğin böyle saçmalıklara vakti yoktur. Güzel bir İspanyol atasözü erkek yumuşak olmaz der. Ey sen akıllı dostum diye ekledi önde oturan köylüye seslenerek. Karın var mı senin? Gözleri çapaklı donuk yüzünü gençlere çevirdi köylü. Karın mı dediniz? Elbette her erkeğin karısı vardır olmaz olur mu? Döver misin onu? Karımı mı? Elbette döverim ya. Dayağı hak ederse döveriz. Güzel. Peki o seni döver mi? Dizginleri silkeledi köylü. O nasıl söz öyle beyefendi? Şaka mı ediyorsun? Alındığı belliydi. Duyuyor musun Arkadi? Oysa sen de ben de bir güzel dayak yedik. Okumuş yazmış takımı neymiş gör. Arkadi zoraki gülümsedi. Bazarov ise başını öbür yana çevirdi ve artık yol sona erene değin hiç açmadı ağzını.
Ayrım sonu.